Ayrım 11, sayfa 118. Ne var ki her zaman olduğu gibi niceliğe yönelik böyle bir vurgu, niteliği birçok açıdan olumsuz etkiler. Örneğin bir profesörün yaşam boyu ürettiği çalışmaların kalitesinin tek bir rakama indirgenmesi pek mümkün değildir. Aslında bir düşünce, kuram ya da araştırma bulgusunun niteliğini nicelleştirmek olanaksız görünüyor. Yani rating, makalenin kendisinin niteliğine değil, yayımladığı derginin niteliğine bağlıdır. Makalenin niteliğini ya da alana katkısını değerlendirmeye yönelik hiçbir çabada bulunulmaz. Üstelik sıralamanın üstündeki dergilerde kötü makaleler, sıralamanın altındaki dergilerde kusursuz makaleler yayımlanabilir. Üçüncü olarak yalnızca birkaç tane çok nitelikli yazı yazan bir akademisyen bu rating sisteminde iyi bir yerde olmayabilir. Tam tersine çok sayıda sıradan yazı yazan biri çok daha yüksek bir puan alabilir. Yani bu tür bir sistem gerçekten iyi olup olmadığına bakmaksızın yayımlanmış çok sayıda eseri ödüllendirme eğilimindedir. Hırslı sosyologların ve başka birçok alandan akademisyenin tek bir çalışma için yıllar harcayamayacakları çünkü onlara fazla puan getirmeyeceği sonucuna varmalarına yol açabilir. Yayınların niceliğine bu kadar çok vurgu yapan her tür sistem çok sayıda sıradan çalışma üretecektir. Bilimler çalışmaların niteliğini değerlendirme çabasıyla diğer bir nicel ölçüm de getirmiştir. Bir insanın çalışmasına ayırdığı süreden başkalarının çalışmasından söz edilir. Çok kaliteli, önemli ve etkili bir çalışmanın başka akademisyenler tarafından da kullanılma ve belirtilme ihtimalinin olduğu varsayılır. Öyleyse bunun ardından bir akademisyenin çalışmasından ne kadar çok alıntı yapılırsa bu çalışmanın niteliği de o kadar yüksektir varsayımı gelir. İnsanlar her akademisyen için her yıl alıntı sayısını hesaplamak amacıyla yıllık yayımlanan çeşitli alıntı indekslerini kullanabilir. Bir sosyoloğun çalışmasından 140 kere alıntı yapılırken bir başkasından yalnızca 70 kez alıntı yapıldığını görebilirler. Gene birinci sosyoloğun çalışmasının ikincisinden iki kat iyi olduğu sonucuna varılabilir. Ne var ki bu konuda bir kez daha niteliğin değerlendirilmesi sorunu ortaya çıkar. Bir kişinin akademik çalışmasının etkisi tek bir rakıma indirgenebilir mi? Belki de bir akademisyenin düşüncelerinin birkaç kez merkezi kullanımı, alanı, başka bir akademisyenin çalışmasından yapılan birçok önemsiz alıntıdan daha çok etkileyecektir. Üstelik bir çalışmadan alıntı yapılması, bu çalışmanın diğer akademisyenler tarafından nasıl kullanıldığı hakkında hiçbir şey söylemez. Birçok insanın saldırdığı ve dolayısıyla kendi çalışmalarında alıntı yaptığı değersiz bir yapıt, yazan kişiden çok sayıda alıntı yapılmasına neden olur. Tam tersine akademisyenler, örneğin döneminin ötesine geçmiş, gerçekten önemli bir çalışmayı görmezden gelerek yazardan çok az alıntı yapabilirler. Her zaman olduğu gibi nitelik kolayca niceliğe çevrilemez ve hatta yüksek nitelik yerine niteliksizliği bile gösterebilir. O sırada Stanford Üniversitesi rektörü olan Donald Kennedy'nin üniversitenin fakülte üyelerinin işe alınması, terfileri ya da konuk hocalığa kadar kabul edilmesi konularındaki politikalarının değiştirildiğini açıklamasının üzerinden uzun süre geçmedi. Fakülte üyelerinin neredeyse yarısının akademik yazılarının personel kararları verilirken yalnızca sayıldığına ve değerlendirilmediğine inandıklarını açıklayan bir rapordan rahatsız olan Kennedy şöyle diyordu. Öncelikle atanma ya da terfinin bir ölçütü olarak araştırma çıktılarının nicel kullanımının iflas etmiş bir düşünce olduğunda hemfikirizdir umarım. Aşırı miktarda rutin burs verilmesi çağdaş akademik yaşamın en kötü yanlarından biridir. Tek ciltlik gerçekten önemli çalışmayı saklama eğilimindedir. Zaman ve değerli kaynakları boşa harcar. Bu sorunu çözmek için Kennedy personel alımı kararlarında kullanılan yayın sayısını sınırlamayı önerdi. Önerilen sınırların sayma ve tartmanın fakülte araştırmasını değerlendirmenin en önemli araçları olduğu inancını tersine çevireceğini umuyordu. Amerikan bilim dünyasının geri kalanını bir kenara bırakırsak, Stanford'ın nitelik yerine niceliğe yaptığı vurguyu sınırlayıp sınırlamayacağını göreceğiz. C. Sağlık alanı. Dolar işaretleri olarak hastalar. Kâra yönelik sağlık kurumlarında, örneğin Humana, doktorlar bütün diğer çalışanlarla birlikte şirketin karlılığına katkıda bulunma konusunda kendilerini baskı altında hissetmektedir. Tıbbi uygulamanın çeşitli yanlarını nicelleştirmeye yönelik çabalar da vardır. Örneğin her hastaya ayrılan zamanı sınırlamak ve bir günde bakılan hasta sayısını en çoğa çıkarmak şirketin maliyetlerini azaltıp karını artırmasına yol açar. Niceliğe yapılan bu vurgu sağlık bakımının niteliğini kolayca tehdit altına sokabilir. Doktorları hastalarla daha az zaman harcamaya, daha çok hasta bakmaya, uzun süren tanı teknik ve tedavilerini bir kenara bırakmaya, faturaları ödeyemeyecek durumda görünen hastaları geri çevirmeye ve yalnızca hastalıkları büyük kar sağlayacak gibi görünenlere bakmaya zorlayarak şirket karını artırabilir. Yalnızca kâra yönelik sağlık kurumları değil, bütün tıp bürokrasileri de tıbbı daha fazla hesaplanabilirliğe doğru itmektedir. Kâr amacı gütmeyen sağlık kurumları, örneğin kâr amacı gütmeyen hastaneler ve sağlık bakım örgütleri bile dış baskı hissederek profesyonel yöneticiler çalıştırmakta, karmaşık muhasebe sistemleri kullanmaktadır. En az bir doktor sendikası, gereken vizite sayısı, bakılan hasta sayısı ve doktor maaşlarını üretkenliğe bağlayan bir teşvik sistemi gibi nicel üretkenlik konularında bir grev yapmıştır. Üçüncü taraflar, yeni sağlık sigortası şirketleri ve ön ödeme yapan federal hükümet ile ilişkili tanı grupları programları da tıbbı daha fazla hesaplanabilirlik doğrultusunda yönlendirmektedir. Üçüncü taraflar tıbbi maliyetlerin artmasıyla giderek daha çok ilgilenmekte ve sorunu ne için ödeme yapacakları ve ne kadar ödeme yapacaklarıyla sınırlayarak çözmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla üçüncü taraf bazı işlemleri ya da hastaneye yatırma masraflarını karşılamayı reddedebilir. Ya da belki her birine yalnızca belirli bir miktar ayırabilir. Para, zaman ve benzeri miktarları üzerinde yoğunlaşmak, tıp mesleğinin hasta bakımının kalitesine yaptığı vurgudan uzaklaşmasına neden olabilir. Bir doktorlar sendikası liderinin söylediği gibi, ne kadar romantik olsa da doktor, hastaları dolar işaretleri olarak değil, birer birey olarak düşünen tek kişidir. D. İş yeri, araba tekerleği büyüklüğünde bozuk para. Taylor, bilimsel yönetim sayesinde işle ilgili her şeyi sayılabilir boyutlara dönüştürmeyi amaçlıyordu. Bilimsel yönetim, işçilerin pratik çalışma yöntemine güvenmek yerine, her bir işçinin ve işçilerin her bir hareketinin ne kadar iş çıkardığına ilişkin kesin ölçümler geliştirmeye çalıştı. Daha sonra rakamları indirgenebilecek her şey matematiksel formüllerle analiz edildi. Taylor, bir işçinin günde yükleyebileceği pik demir miktarını arttırmaya çalışırken hesaplanabilirlik kesinlikle bir amaçtı. Bu ekibin günde adam başına ortalama yaklaşık 12,5 ton yüklediğini keşfettik. Konuyu inceledikten sonra birinci sınıf bir pik demir taşıyıcısını günde 12,5 ton yerine 47-48 ton taşıyabileceğini keşfedince şaşırdık. İş yükünü 4 katına çıkarmaya çalışırken Taylor en üretken işçiler olan birinci sınıf işçilerin çalışma tarzlarını inceledi. İşçilerin işinin temel unsurlarını ayırdı ve her aşamada dakikanın %1'ini ölçen bir kronometre ile zaman tuttu. Bu dikkatli inceleme temelinde Taylor ve arkadaşları pik demir taşımak için en iyi yolu geliştirdiler. Sonra bu şekilde çalışmaya motive edebilecekleri bir işçi buldular. Yetenekli, hırslı ve bir işçi arkadaşının dediği gibi bozuk parayı araba tekerleği büyüklüğünde gören Schmidt. Schmidt yüksek ücretli bir kişi olmak istediğini söyledi. Taylor kesin bir ekonomik teşvik kullandı. Taylor'ın tam ona söylediği gibi çalışmayı kabul ederse günde alışılmış 1.15 dolar yerine 1.85 dolar. Dikkatli bir eğitim ve gözlemden sonra Schmidt başarıyla daha hızlı çalıştı ve daha çok para kazandı. Taylor daha sonra aynı şekilde çalışacak başka işçiler de seçip eğitti. Schmidt ve ardıllarından ücretlerinde yaklaşık %60'lık bir artışla normal iş miktarının yaklaşık 3.6 katı daha çok iş yapmaları istendi. Taylor bu sömürüyü çeşitli biçimlerde savundu. Örneğin pik demir taşıyıcılarının 3.6 katı daha fazla para kazanmalarının yetenekleri elverdiği ölçüde çalışan diğer alanlardaki işçilere haksızlık olacağını ileri sürdü. Diğer bir örnekte arkadaşlarıyla birlikte, elbette işçilerin kendilerine danışmaksızın, daha büyük kar payının işçilerin çıkarına olmayacağına karar verdiklerini ileri sürdü. Taylor'a göre ücretlerinde %60 artış yapılan pik demir taşıyıcılarına acınması değil, kendilerinin tebrik edilmesi gerekir. Diğer örnekler. Bunu bana yaptıran bilgisayar. Nicel etmenleri vurgulama eğilimi en azından 3 alanı güçlü şekilde etkilemiştir. Televizyon, spor ve politika. Bu bağlamda söz edilmesi gereken diğer alanlar arasında ise yemek pişirmek, gazeteler ve bilgisayarlar vardır. Televizyon. Televizyon programları neredeyse tümüyle değilse de büyük oranda nitel değil, nicel etmenlerle belirlenir. Bir programın kalitesi değil, reytingi onun başarısını ve dolayısıyla alabileceği reklam gelirini belirler. ABC'ye program yapan bir şirketin başkan yardımcısı, hesaplanabilirlik üzerindeki vurguyu çok açık şekilde belirtmişti. Ticari televizyon programcılığı, izleyicileri programların içindeki reklam mesajlarına çekmek üzere tasarlanmıştır. Programın içindeki estetik değerler önemlidir. Ama her zaman ikinci planda kalır. Böylece zaman içinde ticari televizyon kanalları düşük reyting nedeniyle birçok eleştiri programını yayımlamaz olmuştur. Yüksek reytinge ulaşıp ulaşmayacağını öngörmek için potansiyel programlar, örnek izleyiciler üzerinde test edilir. Yeni gösterilen pilot çekimleri yayımladığı zaman yüksek reytinge ulaşan ya da bu potansiyeli gösterenler yayın için seçilir. AC Nielsen gibi reyting servisleri televizyon programlarının kaderini belirlerler. Aslında Nielsen'ın televizyonun kendisi olduğu söylenebilir. Bir ABC yöneticisi, bu sayı kümeleri her zaman var, program kararını bunlara dayanarak veriyoruz diyordu. Bu reytingler için örneklem yoluyla seçilen Amerikalı televizyon izleyicilerin evine karmaşık ölçüm aygıtları yerleştirilir. Bugünkü teknoloji seçilen izleyicilerin televizyon seyretmeye başladıkları ve bitirdikleri zaman uzaktan kumanda düğmelerine basmalarını gerektirir. Ölçüm aygıtı düzenli olarak yanıp söner ve televizyon seyreden biri varsa okey düğmesine basılması gerektiğini gösterir. Yakında izleyicilerin bir şey yapması gerekmeden izleme alışkanlıklarını ölçmek için gelişmiş ölçüm aygıtları yapılabilir. Ratingler belirli bir programa ayarlı, Nielsen'ın seçtiği evlerin sayısından alınır. Elbette ratingler bir programın kalitesi konusunda hiçbir şey söylemez. Aslında kaliteli programlar çoğunlukla düşük rating alır. Bunun iyi bir örneği de sürekli düşük rating alan çok başarılı I'll Fly Away programıdır. Ratinglerle kalite arasındaki bu fark kamu yayın sisteminin kurulma nedenlerinden biri olmuştur. Yani PBS. PBS devlet fonlarından yararlandığı için bir programın ratinginden çok kalitesiyle ilgilidir. Gerçekten de I'll Fly Away NBC'de yayından kaldırıldığında PBS'de oynamaya başladı. Avrupa'daki televizyon kanalları tarihsel olarak özel televizyondan çok devlet televizyonu olmuştur. Bunun sonucunda ticari sponsorların yüksek reyting isteklerine daha az yanıt vermiş ve programların kalitesiyle çok daha fazla ilgilenmişlerdir. Dolayısıyla Avrupa'da insanlar Amerika oranına çok daha kaliteli programlar seyretmektedir. Bununla birlikte bu devlet kanalları bile en popüler Amerikan şovlarını da göstermektedir. Ayrıca çeşitli türde özel kablolu ve uydu yayınların gelişmesi Avrupa televizyonunun kalitesini Amerikan televizyonundakine yaklaştırabilir. Zaman içinde televizyon reyting sistemleri daha da karmaşıklaştı. Yalnızca mutlak rakamlara dayanmak yerine bazı programlar belirli demografik gruplar içindeki reytingleri temelinde başarılı ya da başarısız olabilir. Asıl olarak belirli bir demografik grubu hedef alan reklam verenler, hedeflenen gruptaki reytingi yüksek olduğu sürece genel reytingi görece olan düşük bir programı destekler. Dolayısıyla örneğin genel reytingi orta düzeylerde olan, çok alkışlanan 30 something gibi bir program tüketim yönetimli yuppiler arasında yüksek reytingi nedeniyle yayında kalmaya devam ediyor. Spor. Çeşitli sporların niteliği hesaplanabilirlik tarafından değiştirilmiş. Hatta belki buna feda edilmiştir. Örneğin spor karşılaşmalarının niteliği televizyon sözleşmelerinden alınan dev gelir gereksinimi nedeniyle değişmiştir. Birçok spor dalındaki takımlar gelirlerinin büyük kısmını televizyon sözleşmelerinden elde ettikleri için para ödeyen izleyicilerin çıkarlarını feda eder. Hatta televizyon gelirini artırma amacıyla maçları tehlikeye atabilirler. Bunun iyi bir örneği de maçlardaki televizyon için kısa aralardır. Eski günlerde reklamlar bir maçtaki normal aralarda, örneğin takımlardan birinin istediği molalarda ya da yarı bitirimlerinde gösterilirdi. Ama bu sistemde reklamlar, reklam verenlerin ödemek istedikleri büyük ücretleri karşılayamayacak kadar fazla aralıklı ve seyrek olarak gösteriliyordu. Bu da futbol ve basketbol gibi sporlarda düzenli televizyon araları verilmesine yol açtı. Spor zincirlerinin sahipleri reklamlardan elde ettikleri gelirleri artırıyor olabilir ama sporun kalitesinden ödün veriyorlar. Örneğin uygunsuz bir zamanda reklam için verilen ara nedeniyle bir takımın ivmesi kaybolabilir. Dolayısıyla bu aralar bazı sporların niteliğini de değiştirmektedir. Hatta bir maçın sonucunu bile etkileyebilir. Ayrıca maçı izleyen spor severler için bu aralar maçın akışını keser. Evdeki spor severler hiç değilse reklam izlemektedir. Maçlardaki seyirciler ise reklam bitip maç tekrar başlayana kadar pek bir şey seyredemez. Ama kanal sahipleri maçın kalitesindeki bu tür olumsuz etkileri reklamdan elde edilen ekonomik kazanıma oranla önemsiz görmektedir. Ama açık ki sporların kendileri de hem bireysel hem de takım performansının kalitesine en büyük önemi vermektedir. Basketbol yıldızı Shaquille O'Neal'in ve New York Knickerbockers'ın takım çalışmasının gücü. Aynı zamanda sporda nicel etmenler de her zaman büyük önem taşımıştır. Birçok durumda nitelik doğrudan nicelikle ilgilidir. Performans ne kadar iyi olursa puan ve zafer sayısı da o kadar büyük olur. Bununla birlikte zaman içinde sporların nicel özelliklerine gitgide artan bir vurgu yapılmıştır. Modern spor dalları her sportif başarıyı ölçülebilen ve niceleştirebilen bir başarıya dönüştürme gibi neredeyse kaçınılmaz bir eğilimle karakterize edilir. Maçın bütün algılanabilir yanı üzerine istatistiklerin birikmesi futbol, beyzbol, hokey ve koşunun kalite işaretidir. Bu alanda nicelleştirmenin doğruluğu, kesinliği giderek artan teknoloji nedeniyle kronometrenin kesinlikle ilkel görüldüğü bir noktaya ulaşmıştır. Jimnastik gibi son derece estetik bir spor bile nicelleştirilmiştir. Jimnastikte estetikte bir rekabet nasıl akılcılaştırılıp nicelleştirilebilir? Bunun yanıtı artık açıktır. Bir aralık ölçeği ve bir hakemler kurulu hazırla, sonra öznel değerlendirmelerin aritmetik ortalamasını al. Nadia Comaneci Montreal'den tam 79.275 puan aldı. Ne kadar fazla, ne daha fazla ne daha az. Homa Mansur'un dehası anımsanmamalıdır. Niceliğe yapılan vurgunun artması bazen bir sporda maçın kalitesini olumsuz etkileyebilir. Örneğin bireysel olarak öne çıkmak ve olabilecek en çok sayıyı atmak isteyen bir basketbol yıldızı takım arkadaşlarını ve takımın genel performansını olumsuz etkileyebilir. Alınan puanlar gibi bazı şeyleri en çoğa çıkarmaya çalışarak sporun McDonald'slaştırma çabaları maçın kalitesini daha da tehlikeye sokabilir. Basketbolda McDonald'slaştırma profesyoneller için 24 saniye, üniversite basketbolcuları için 35 saniye biçimini almıştır. Yani hücum yapan takım 24 ya da 35 saniye içinde atış yapmalıdır. Basketbolun daha keyifli bir oyun olmasının üzerinden uzun zaman geçmedi. Bir takım maçı ceza sahasına sokar ve bir oyuncunun iyi bir atış yapabileceği yere gelmesi için gereken süreyi kullanırdı. Basketbol severler oyuncuların kullandığı strateji ve manevralardan keyif alırdı. Maçın sonuna doğru üstün durumda olan bir takım topu dondurmaya çalışabilir. Yani bir atışı kaçırma ve dolayısıyla rakiplerine topu ele geçirerek durumu bozma hatta öne geçme şansı vermeyebilirdi. Son birkaç on yılda amatör, üniversite ve profesyonel basketbolun liderliği McDonald's döneminde yetişen basketbol severlerin daha hızlı maçlar ve daha çok sayı görmek istediğine karar verdi. Diğer bir deyişle başka basketbol severler fast food restoranlarından aldıkları şeyi yüksek hız ve büyük miktarlar basketbolda da görmek istiyordu. Daha hızlı ve daha yüksek sayılı maçların daha fazla izleyici ve daha çok kar edeceğine açık ki haklı olarak inanılıyordu. Dolayısıyla 24 ve 35 saniyede top kullanma kuralı getirilerek maçların daha hızlı oynanması ve daha çok atış ile sayı yapılması sağlandı. Bununla birlikte zaman kuralının neden olduğu koş ve sayı at tarzı maçları püristler açısından çok ilginç kılan birçok manevra ve stratejiyi ortadan kaldırarak maçın kalitesini kötü etkilemiş olabilir. Ama basketbolun koş ve sayı at tarzı araba ile pencerelerden yiyecek alınıp yolda yenen McDonald'slaştırılmış dönemin ye ve git yemeklerine çok iyi uyuyordu. Beyzbol takımlarının sahipleri uzun zaman önce beyzbol severlerin son skorun 1-0 olabileceği bir maç yerine çok atışlı, çok koşulan, çok skorlu maçlar görmeyi tercih ettiklerine karar verdi. Bu nedenle atılan sayıları arttırmak için bir dizi kural getirdi. Şimdi daha canlı beyzbol maçları eskilerine oranla daha yaygın durumda. Bazı beyzbol sahalarında saha dışındaki çitler hücum sayısını artırmak için sahaya yaklaştırılmış. Neden olduğu yaralanmalar yüzünden gözden düşmesine karşın doğal çim yerine birçok sahada hala kullanılan yapay çim maçların daha tempolu oynanmasını ve dolayısıyla yere fazla top çarpmamasını sağlıyor. Amerikan Ligi'nde yapılan ama daha geleneksel ulusal ligde bulunmayan önceden belirlenmiş vurucu oyuncu vurkaçları artırmaya yönelik en önemli çabadır. Çoğunlukla kötü vuruş yapan vurucu oyuncunun yerini ana becerisi vurmak olan biri alır. Önceden belirlenen bu oyuncu daha çok vuruş yapar, vuruş daha çok sayıya neden olur ve normal vurucudan daha çok topa vurma şansı sağlar. Amerikan Beyzbol Ligi'nde kullanılan önceden belirlenmiş vurucu oyuncunun kullanılması sayıları kesinlikle artırmasına karşın maçın kalitesinde belki olumsuz etkilemiştir. Örneğin bazı durumlarda oyuncu topa vurduğunda kasten çoğunlukla çok beceri gerektiren kötü bir vuruş yapar. Ama önceden belirlenen vurucu oyuncu topu elinden kaçırmayı pek istemez. Topu tutanlar kötü vuruş yapanın yerini almak üzere önceden belirlenen vurucu oyuncudan daha az rol oynar. Son olarak topu tutmak daha az gerektiği için başlangıçta topu tutan oyuncular maçta daha uzun süre kalarak daha sonra topu atanlara daha az ihtiyaç duyulmasına neden olur. Bütün bunlar ve başka nedenler yüzünden önceden belirlenen vurucu oyuncu kullanıldığı zaman beyzbol bambaşka bir oyun alır. Diğer bir deyişle maçın niteliği değişir, niceliğe yapılan vurgu nedeniyle bazıları bunun olumsuz bir değişiklik olduğunu söylemektedir.